Rauf Gerz ve Oğuz Otay Kafa Radyo'da.
Ama mesela ben sanatçının yerinde olsaydım şöyle yapardım. Çok eziyete katlanırdım. O boş tuvalin üzerine en azından bir tane nokta koyardım.
Ya Oğuz Otay'ın bile sanat anlayışı var ya.
1300 yıl sonra bir cinayet çözülüyorsa geç gelen adalet adalet değildir abi. Adam sizi şimdi 1300 yıl bekleyecek mi ya?
Yok yok. Ben yani o yaşa yakın insanlar tanıyorum var etrafımda.
Çok güzel espri, sevdim bunu. Hindistan'da büyük uğursuzluk sayılır. Mesela bu haber o kısmı atlamış bence.
Ha, çok tereddütlüyüm. Sallıyor musun yoksa doğru mu?
Ya tabii ki geniş tecrübe.
Sırası gelmişken her pazartesi saat 20'de Kafa Radyo'da. Sırası gelmişken başlıyor.
Evet, bugün 24 Ocak Pazartesi. Tekrar programımızı dinleyen kahvaltıcı tayfa için ise 30 Ocak Pazar. Ben soğuk hava dalgası nedeniyle yağan karlara bakıp her yerde kar var kalbim senin bu gece parçasını içinden söylerken şarkı sözlerinde kimsenin bozulacağı bir şeyler var mı acaba diye endişe eden seçtiği parçaları önce sosyal medyada abi başımıza iş almayalım diye aratarak otosansür uygulayan, gazetecilik yaptığım yıllarda yazdığım haberleri editörümün Rauf'cum burası biraz hassas canım dikkat edelim lütfen dediği için gazeteciliği bırakan, bu yıllardan geri dönüp o zamanlara bakınca ise bunun ne kadar masum ve çocukça küçücük şeyler olduğunu görüp hayıflanan Rauf Gerz. Program ortağım ise yazdığı Efendi Kaptan Kurtar Bizi isimli Mesudi yazılısını anlatan kitabını yeniden basımı hazırlarken arşivlerde yeni kayıtlar bulup çocuk gibi sevinen ve bu nedenle ulan milletin ne güzel dertleri var diyerek kendisini bana kıskandırtan, bu arada yok efendim peynir rotasıymış, tarihsel kalıntı güzergahıymış gibi nezih konularla kendisini oyalayan tarihçi gezgin ve hatta gurme Oğuz Otay. Ya efendim Türkiye gündeminde dikkat çekmeyip hayatın ta kendisi sayılabilecek haberlerin yorumlandığı Sırası Gelmişken isimli programımız başlıyor. Instagram hesabımız Sırası Gelmişken alt çizgi Kafa Radyo. Bizi buradan da takip edebilirsiniz. O zaman programımız başlıyor. Buyurun Oğuz Bey.
Bir pazartesi akşamı daha sizlerle birlikteyiz. Güzel bir söz vardır. Ne yaptığın değil nasıl anlattığındır önemli olan. Biz bir taraftan, bendeniz daha doğrusu, iyi bir program çıkartmaya çalışırken, uğraşırken, didinirken, diğer taraftan program ortağım işin şov kısmını, kendini övmeler, böyle bir melodik yaklaşımlar, hafif ufak yollu göndermelerle haftaya merhaba diyor efendim. O zaman ben de sıradan bir insan, sıradan bir Ademoğlu olarak merhaba diyeyim ve yayınımıza başlayalım efendim.
Evet efendim, haberimiz, ilk haberimiz İrlanda'dan geliyor. İki kişi ölü bir adamı postaneye götürüp emekli maaşını çekmeye çalışmış. İrlanda'nın Carlow kasabasında yaşanan olayda önce telefon açmışlar Oğuz postaneye. Demişler ki ya yaşlı birinin emekli maaşını çekmesi için ne yapmamız lazım? Mutlaka buraya gelmesi lazım demişler. Tekerlekli sandalyeye koydurmuşlar, giydirmişler, yüzüne pudra sürmüşler. Yani daha doğrusu renk vermişler. Ve ya postanedeki veznedar biraz şüphelenince beyefendi iyi mi sorusuna bir an için durmuşlar, sonra koşarak kaçmışlar. Millet ya 3 kuruş için delirmiş durumda değil mi Oğuz, ne dersin ya?
Rauf'cum şimdi haber biraz tuhaf gibi olmakla birlikte işe hakkaniyet açısından bakalım. Şimdi ben tabii İrlanda'daki emeklilik sistemini maalesef bilmiyorum. Habere de bu açıdan bakmak aklıma gelmemişti program öncesinde, araştırırdım. Ama şöyle bir şey var. Eğer İrlanda'da maaşlar çalışılan ayın sonunda alınıyorsa, ölü bir kişiyi o ay içerisinde öldüyse götürüp postaneye maaşını almak normal olabilir. Çünkü hak edilmiş bir maaş. Ama yok, emeklilik maaşı peşinen ödeniyorsa bu kişiyi oraya kadar yorup 3 kağıt yapıp bu maaşı almaya doğru değil. Olmaz.
Yorup.
Hiç yormasınlar.
Ölmüş adamı yormasınlar diyorsun yani. Ya Oğuz, her ne zaman vefat ettiyse bu kişi ya varisleri gider alır be kardeşim, yani ayın 10'unda vefat et, başında vefat, adamın ayın ne zaman vefat ettiği önemli değil ki, adamcağız ölmüş bitmiş, onun için konu kapanmış zaten. Bu kişiler birinci derece akrabası olsa bile bir cenaze, bir mevta, bir ceset, yani bir emekli maaşı alınması için giydirilip kuşandırılıp ya postaneye götürülür mü ya bu soruya? Ya şu habere verdiğin yanıt bu mudur Allah aşkına ya? Yok efendim, ay başında öldüyse ayrıymış da ay sonunda öldüyse işte hak etmişmiş.
Hayır, öyle demedim bak şimdi. Şunu söyledim. Maaşın normalde sistemde ne zaman ödendiği önemli. Çalışılmadan peşine
de ki ay başında.
Olmaz, o zaman götürmemek gerekir. Götürmemek gerekir. Çünkü almış zaten. Yani o zaman o...
Peki tamam, ay sonunda vefat etmiş. Mesela bir gün önce ayın 30'unda vefat etmiş. 31'inde götürmüşler cenazeyi.
Tamam, işleyip alıyorsa maaş, o zaman 30 gün işlemiş. Demek ki en azından o 30 günlük maaşı alması gerekir bu şahsın.
Birader, atladığın bir şey var. Ölmüş adam, ölmüş.
Önemli değil.
Önemli değil.
30 gün hak edilmiş. Şimdi burada biz olaya maaşı alır mı almaz mı diye bakıyoruz. 30 günlük maaş hakkı var. Mirasçılar alır o maaşı. Olmaz yani.
Efendim, ya böyle bir bakış açısına sahip biriyle program yaptığım için son derece üzgün olduğumu söylemeliyim. Yani bu yoruma söyleyebilecek hiçbir şey yok. Ama söylenemeyecek bir başka konu daha var efendim. Hiçbir yetkili hiçbir açıklama bulamamış. Hemen komşu ülkeden Yunanistan geliyor. Selanik'te, kentte yaklaşık 5 haftadır son derece gizemli bir ses birkaç mahallede yaşayanları delirtmiş olsun. Ve sesin kaynağını bulamamışlar.
Kedidir o, kedi. O kedidir.
Oğuz, 3-4 tane mahallede millet uyuyamıyormuş. Bu kedi değil, aslan kükremesi olsa gene olmaz.
Ya sen bugün ne kadar böyle aklı başında bir program yapıyorsun. Yani normalde marjinal şeyler senin aklına, latife, takıldım, şaka, komik, espri yapmaya çalıştım.
Ya sen ölmüş adamın postaneye getirilmesini savunduğunda içimizden birinin aklı başında, aklı balik bir şekilde davranması lazım. Ya mecburen o görev bana kaldı. Ben ne yapayım yani? Bak, Aralık ayından bu yana neredeyse her gece Selanik'te duyulan tuhaf ses kent sakinlerini ürkütmeye devam ediyormuş efendim. Özellikle Kifisias ve Akropolios yollarının buluştuğu bölgeden sağır edici ve hatta uhrevi bir ses olarak tanımlanıyormuş mahalleliler tarafından. Ne yapmışlar? Tabii yani herkes, belediye falan ayaklanmış. Ve yani jeoloji profesörü demiş ki yani gürültünün doğal kaynaklı olma ihtimali yok demiş. Yani yeraltı sularından veya başka bir yerden, bir insan faaliyetinden kaynaklanıyor olabilir demiş. Atina Ulusal Gözlem Evi Jeodinamik Araştırma Başkanlığı girişmiş de şeye, konuya Oğuz. Ve yani Selanik'teki Aristotea Üniversitesi'nde araştırmacılar gidip gürültünün kaynağını araştırmışlar. Ne bulmuşlar?
Henüz bir şey bulamamışlar.
Bir şey bulamamışlar.
Tabii bulunmaz, böyle şeyler de bulunmaz ki, üzerine biraz konuşulsun. Bu pirinç biraz daha su kaldırsın. Dedikodu yapılsın, şeyler üresin. Kent efsaneleri üresin falan falan, bunlar böyledir yani.
Ya Selanik Belediye Başkan Yardımcısı falan girmiş ya, gizemli sesin sabit bir hızla sürekli tekrarlanan bir vuruş olarak kent üzerinde yankı yaptığını belirtmiş. Ve sesin bir meteorun derinliklerinden geliyormuş gibi saatlerce sürüyor demiş. Bir ara duruyor, yeniden başlıyor. Ne yaptıysak sesin kaynağını bulamadık. Gündüz vakti kentin gürültüsünde kayboluyor ama yani kent sakinleri çıldırmak üzere, bazı mahallelerde insanlar uyuyamıyor demiş. Sen bunu hurafe olarak ve böyle özellikle hani böyle renk olsun şehirden, bilmem şehir efsanesi yayılsın filan diye mi bunu ellemediklerini ve bu ses hatta kendileri üretiyordur belki, ne dersin?
Daha konuşulur dedim. Şimdi fakat bana ilginç gelen şu var. Meteorun derinliklerinden gelen bir ses. Yani bunun dışındaki her şeyi tamam, kabul ettim. Ama meteorun derinliklerinden gelen bir ses derken ne kastediliyor? Yani ben bugüne kadar 50 küsur yaşındayım. Meteorun derinliklerinden gelen bir ses duymadım. Herhalde o benim cahilliğimle alakalı bir şey değil mi? Sen duymuşsundur mutlaka. Meteorun derinliklerinden gelen bir ses.
Şimdi burada iki konuya itiraz edeceğim. Bir tanesi benim cahilliğimden kaynaklanıyor dediğim bölümü onaylıyorum. Ama bir tanesi de 50 küsür yaşında dediğim bölüme itiraz ediyorum. O 50 küsür değil. 50 çok küsür.
Ya önemli değil. 50 ile 60 arası bir şey.
Uğultu, uğultu. Oğuzcum, uğultu. Tamam, böyle yani derin, böyle uzaydan geliyor gibi. Onu nasıl tanımlayacaksın yani? Bir bidonun içinden gelen tuhaf bir ses diyemezsin ki ona. Böyle işte uhrevi demiş adam. Daha ne desin yahu?
Uhrevi kısmına takılmadık canım. O zaman Selaniklilere Allah sabır versin. Umarız sesin kaynağı anlaşılır ve o ses bir an önce ortadan kalkar. Eski huzurlu sakin günlerine döner Selanik.
Sevgili program ortağım, Selanik'te sebebi bulunmayan ve mahalleleri uyutmayan uhrevi sese karşılık onlara sabır önerdi. Ve bu şekilde yorumladı. Efendim, Japonya'da 7000 kişiye daha sabır önermemiz gerekecek. Çünkü Japonya'da teslimata üşendiği için 7000 gönderiyi çöpe atan postacı yakalanmış. Ya biz bu Japonları ahlaklı, düzgün, böyle işine saygılı filan, işini yapamayınca hatta yani utanç içerisinde kendilerine eziyet eden, hatta canına kıyan filan insanlar olarak tanıyorduk. Bu nasıl bir rezilliktir ya? Bu nereli acaba? Japonya'nın neresinden bu adam? Ne dersin?
Kendi Japonya'nın neresinden bilmiyorum ama dejenere olmuş bir adam demek ki.
Vallahi bilmiyorum, herhalde bu Japonya'da büyümemiştir. Başka bir yerinden gelmiştir. Yani
yalnız,
4000...
yalnız bak bir şey soracağım. Zeka seviyesiyle alakalı da bir tartışma konusu var burada. Yani tartışılması gereken bir konu var. Bir postacı tarafından dağıtılan gönderilerin 7000 tanesi kayboluyorsa kardeşim, burada senin parmağın olduğunu anlarlar. Bu nasıl bir cehalettir? Bu nasıl bir kötü niyettir? Bu nasıl bir becerik? Hadi hırsızsın, ahlaksızsın, anladık, tamam. O olabilir. Her toplumda çıkar böyleleri. Ama bunu yapabilmek için biraz akıllı olmak lazım. Yani 7000 tane düşünsene. 7000 tane şikayet geliyor ve aynı postacının dağıttığı postalardan, paketlerden.
Şimdi efendim sevgili program ortağım, gördüğünüz gibi bir işini suistim.
Ya yorumlama kardeşim, yorumlama. Ya, bu şu konu çok...
Yorumlarım net falan değil. Yani adama ya adamın 7000 tane ya kutuyu dağıtmadığı için eleştirmiyorsun da adama bunu planlamadığı için kızıyorsun ya.
Hayır, hayır. Sen kendi kendine yorum yapıyorsun. Zaten ahlaksızlığın...
Öyle dedin.
Sakin ol, sakin ol. Sesini yükseltme. Sesini yükseltmen aslında haksız olduğunu gösterir ama ben sana bir de anlatayım. Yaptığı bir ahlaksızlık ama ahlaksızlık kadar aptallığı da var bu adamın. Çünkü 7000 tane kaybolan paket, mektup, o bu aynı postacının zimmetinde olan şeyler olduğu için böyle elinle koymuş gibi çat ensesinden tutar yakalarsın bu salağı.
Yani adamın zekice arada böyle 3-5-3-5-3-5-3-5 filan mesela yani teslim etmeyip böyle yıllar içerisinde onları kaybolmuş gibi böyle yani o suistimali devam ettirebileceği bir öneride bulunuyorsun ve bunu yapmadığı için adamı eleştiriyorsun. Değil mi dostum? Doğru anlamış mıyım?
Ay gene anlamamışsın. Çok zorluyorsun.
Hayır, anlatamıyorsun o zaman.
Çok zorluyorsun kendini. Yani bir, böyle bir şey yapması yanlış, hatalı, ahlaksızca. Bu ahlaksızlığı yetmiyor gibi aynı zamanda aptallığı da var. Onu vurgulamaya çalışıyorum.
Ay efendim, siz anladınız benim de yani işte sevgili program ortağımın ya bu konuya olan bakış açısını. Evet, ben bir parça dinlemek istiyorum. Hadi o zaman, madem açılışta bahsettik, hava durumuna uygun bir parça çalalım o zaman şimdi Oğuzcuğum. Unutulmaz parçasıyla Nilüfer diyor ki, bak tam yeri geldi şimdi, kar yağıyor ya. Her yerde kar var, kalbim seninle bu gece. Yürümek karda zordur. Gelirsen bak aşk budur. Dönsen keşeden şöyle şarkı söylerim böyle. Ne güzel değil mi? Nilüfer söylüyor. Her yerde kar var.
Her yerde kar var. Kalbim serin bu gece. Her yerde kar var. Kalbim senin bu gece. Belki gelirsin sen. Gözler yağlı sözler, karda senden izler. Yürümek karda zordur. Gelirsen bak aşk budur. Dönsen köşeden şöyle şarkı söylerim. Senin elinde. Dur. Belki gelir sevgilim. Gözyaşım dur düşme. Gelmeyecek düşünme. Kes ağlamayı artık. Bak oldu bana yazık. Karda zordur yürüme. Söyle kar, dünya oldu bana dar.
Sırası gelmişken Kafa Radyo'da tüm hızıyla devam ediyor. Program ortağım Rauf Gerz ve bendeniz Oğuz Otay. Bir pazartesi akşamı daha sizlerle birlikteyiz. Programımızın birinci bölümünde Rauf Gerz sağlı sollu kroşelerle bana saydırırken ben soğukkanlılığımı, mutedil yaklaşımımı sürdürdüm ve onun her türlü tahriklerine kapılmadan programı efendi gibi, aslanlar gibi sakin sakin birinci bölümü itibariyle tamamladım. Şimdi ikinci bölümdeyiz efendim. İkinci bölümdeki haber benim defalarca okuduğum halde anlamadığım, aslında konsept olarak anlamadığım bir haber. Onun için burada biraz az konuşup sözü asabi, gergin, biraz saldırgan, onu söylemekte de zorlanıyorum, program ortağım Rauf Gerz'e bırakayım. Ben ufak ufak arada daha sakin, anlayabildiğim kadarıyla haberle ilgili yorumlar yapacağım.
Efendim gördüğünüz gibi Sırası Gelmişken isimli programımızın anlaşılamayan programlarını, anlaşılamayan haberlerini sunan kişi olarak görevi devraldım. Sevgili program ortağımın birçok haberi anlamadığı halde biraz önce birinci bölümdeki gibi yorumladığına şahitsiniz. Kendini parlatma işlemleriyle ilgili değilim. Oğuzcum şöyle anlatayım sana. Metaverse diye bir şey duydun mu? Sanal gerçeklik, dijital ortamda böyle 360 derece yeni geliştirilmiş bir durum. Hani bu böyle sen böyle Zoom toplantılarına falan giriyorsun ya, onun çok daha gelişmişini düşün böyle. Sanki herkes yanında oturuyormuş gibi ama kimse yanında değil. O sanal gerçeklik ortamında yapılan bir toplantı düşün. Bir toplantı masası düşün. Masasında oturuyormuşsun gibi hissediyorsun. İnsanlar yanında oturuyormuş gibi hissediyorsun ama işte gözünde gözlük, karşında bir ekran falan gibi düşün ve bir etrafında da arkadaşların var gibi görüyorsun ama kimse yok. Fakat onlarla online olarak, canlı olarak konuşuyorsun. Bu tamam mı dostum, Metaverse? Şimdi Hindistan'da bir çift...
Tamam.
İşte efendim sevgili program ortamı anlamadığı bölüm buydu. Anladım mı anlamadım biraz sonra, şimdi sorunca anlayacağız. Bir çift Hindistan'da düğün yapmaya karar vermişler ama işte pandemi var, şu var, bu var, masraflar filan. 5000 kişilik metaverse, yani bu sanal gerçeklik ortamında bir düğün yapmaya karar vermişler. İşin ilginç tarafı hala buraya kadar değil, fakat ölmüş babalarını da çağıracaklarmış. Yani gelinin babasının ruhu da dahil olacak demişler. Bir oraya avatar yapacaklarmış, bir sembol, bir fotoğraf. Ve o da katılacakmış, çağıracaklarmış. Ben tabii aklıma burada şöyle bir şey geliyor. Yani çağırmaları problem değil de... yani mevta eğer altın falan takmaya kalkarsa sıkıntı orada olur gibime geliyor. Şimdi anladığın kadarıyla hadi anlat bakalım. Hadi özetle ve yorumla bakalım. Anlamadıysan ben yine devam edebilirim istersen.
Şimdi ilk önce bir belki özür dileme ihtiyacı hissedersin. Birinci bölümün ilk haberinde bir meftayı maaş almak üzere postaneye götürülmesi konusundaki yorumlarıma karşı çıkmıştın. Mütecaviz yaklaşımlarla beni zorda bırakmaya çalışmıştın. Şimdi diyorsun ki meftayı düğüne getireceğiz. Ya meftayı postaneye götürdüğünde yanlış da düğüne getirdiğinde mi doğru?
Abi birinde cenazenin kendini getirmişler, ötekinde ruhunu çağırıyorlar. Arada fark var be.
Gerçeklik gerçeklik, elle tutulur somut bir şey.
Şimdi anlamamış.
Şaka bir tarafa sana bir şey soracağım. Diyelim ki hani böyle bir düğün yapıldı. Katıldık. Birinci soru, erik dalı gevrektir. Çaldığında hakikaten oynayabilecek miyiz? İki,
evet,
takı takmak gerektiğinde gerçek anlamda takıyı takabilecek miyiz?
Takabiliyorsun. İkinci soruya cevabı biliyorum, çalıştım çünkü. Onu ya sanal para, yani coinle, ki orada zaten bu ya metaverse kullanılan bir kripto para var. O kripto parayla ya gelinle damadın hesabına direkt gönderebiliyorsun. Ama erik dalı gevrektir Hint düğününde çalar mı, çok emin değilim.
Onun Hintçesi de vardır canım mutlaka.
Ya orasını bilmiyorum ben. Senin anladığın bölüm bu bütün haber içerisinde erik dalı gevrektirin Hintçesinin olduğu bölüm müydü?
Bir de takı konusu.
Takı konusunu anlattık, onu anlamışsındır herhalde. Erik dalı gevrektirin oynanıp oynanmayacağını biraz daha araştırıp öğrenmemi ister misin? Yoksa bu kadarlık açıklama senin için yeterli olur mu?
Sen araştır, bir sonraki programda konuşuruz belki. Fakat tabii bahsettiğin kripto para takı demek değildir. Bu arada onu da söyleyeyim, yani sen farklı düşünüyor olabilirsin ama ben bizzat böyle bir çeyrek, bir yarım, hatta çok böyle bir banka soyup tam bir altın bile takmak istesem bu olmayacak demek ki.
Abi fiziki bir şey, belki o fiziki bir şeyi niye takmak zorunda hissediyorsun kendini? Yani bir tane tam altın ne kadar? Diyelim ki işte 10 bin, 5 bin, neyse ya 10 baram, 5 baram, her neyse. Hindistan'daki artık yani takı töreninde ne takılıyor bilmiyorum ama ya o kadarlık bir kripto para gönderdiğini, transfer ettiğini düşün. Tık diye ismiyle birlikte üstelik İşte Oğuz'dan bilmem gelinle damada diye. Hoş sen öyle şeyler yapmazsın. Nerede gönderecek? Mümkün değil de. Sen ben gelemiyorum canım. Gelseydim keşke sana iki tane beşli bir yerde almıştı filan dersin ama. Ya hemen gönderiyorsun. Ne var? Netice itibariyle bir maddi emtianın gelinle damadın hesabına geçmesi önemli değil mi yani? İlle fiziki olarak böyle yakaya mı iğnelemen gerekiyor kardeşim?
Ya yakaya iğnelemek de bence çok büyük şey. Yani şık değil. Hani onu söyleyeyim, böyle zarif bir keseye atarsın, böyle bir şey yaparsın filan. Neyse.
Kurnaz, o keseye atma işlerinde kimse, millet atıyormuş gibi yapıyor, atmıyor. Sonra oradan sahte altın çıkıyor. Atıyormuş gibi yapıp yürütenler var. Bunu savunma. En güzeli kurdele. Kurdeleye takmak.
Bir koy beş al diyorsun yani.
Evet. Oğlum, İtalya'da 19 yıllık bir dava sonuçlanmış. 2003'te açılan bir dava. Davanın detaylarını sana okuyorum şimdi. Efendim 2003'te bir kişi, yani komşusundan sifonu çektiğinde gürültü oluyor diye davacı olmuş. 19 yıl sürmüş dava İtalya'da. Ya Oğuz, bu ya İtalyan adaleti hakikaten çok geri kalmış bir durumda. Yani bir sifon davasının 19 yıl sürmesi, efendim yani bu diğer davaların çok fazla sürmesi. Yani bu hakikaten adalet konusunda, hukukun işleyişi bakımından filan diğer ülkelerden ders almaları gerekir diye düşünüyorum İtalyanların. Ve en sonunda...
Hiç öyle diğer ülkeler filan diye genelleme yapma. Direkt ülkemizden örnek almaları gerekirdi.
Evet, 19 yıl sürmez bizde bir sifon davası. Abi ne yapıyorsun yani? Bak temize, bak dava ya mahkemede başlamış. Önce temize, ardından yüksek mahkemeye taşınmış. Sonra orada bozulmuş bir daha filan derken en sonunda... Mahkeme tuvaletten gelen yüksek sifon sesinin yan dairede yaşayan çiftin uyku hakkını ihlal ettiğini hükmetmiş. Tebrik ediyoruz sizi ya. Vallahi helal olsun ya, hakimden hemen tık diye 19 yıl sonrası, gerçi biraz tık değil de.
Ya bu tabii, bence bu uyku hakkının ihlal edilmesi kararı aslında emsal teşkil eder. Herhangi bir sebeple gecenin bir saatinde eğer yan komşunun uyumasına engel şekilde bir ses gelirse, bir ses çıkarsa, demek ki bundan sonra o sesi çıkartan herkes, sebebi ne olursa olsun, bir cezaya çarptırılacak. Sonucu çıkabilir burada.
Ya 19 yıllık davanın sürmesi bundan sonra açılabilecek davaların daha kısa sürede sonuçlanacağına mı sebep olacak? Onu mu demek istiyorsun?
Hayır, emsal teşkil edecek. Karar anlamında emsal teşkil edecek.
E tamam, emsal teşkil edince yani 19 süre sürmez
mesela
işte.
Mesela sen horluyorsun ya. Kim sen oluyor? Horluyorsun ya gece uyurken. Yandaki komşu mesela diyorum. Hı. Yandaki komşu senin horlamanı gerekçe gösterip derse ki benim uyku özgürlüğüm ihlal ediliyor. Al başına bela işte. İyi ki İtalya'da değilsin ya.
Ya arkadaşım, ikisinin birbiriyle uzaktan yakından hiç bilgisi yok. Bir tanesi bir ya mekanik sayılabilecek bir hijyenik ya bir klozetin sifonu. Bir tanesi bir insan evladının uyuduğu zaman istemsizce sağlığı nedeniyle, yani yüksek kilolu insanlarda olur bu genellikle, isim vermeye gerek yok veya kilo bahsetmeye de gerek yok. Bu yüksek kilolu insan der ki ben yüksek kiloluyum, kilo veremiyorum, o yüzden horluyor. Bu insani bir şey, ona kimse bir şey söyleyemez. Ne yapacaksın, adamın burnunu mu tıkayacaksın, lafa bak ya. Ötekinde sifonu değiştirirsin, olur biter yani. Saçma sapan örnek veriyor. Sonra da ben kızınca atar yapıyorsun filan diyorsun yani.
İşte akşamları az uyumanın veya dinlendirici bir derin uykuya geçememenin bunlar göstergeleri. Çok çabuk sinirleniyorsun. Hızlı reaksiyon.
Sana sinirlenmemek mümkün değil ki. Eminim şu anda birçok dinleyicimiz benimle birlikte sinirleniyor. Kesinlikle sana karşı bir kamuoyu oluşturma derdinde falan değilim. Sadece kendi haklılığımı anlatmaya çalışıyorum arkadaş ya. Allah, sifona karşılık birinin horlamasına eşit koştu adam ya. Yani birinin, yani bir cesedin postaneye götürülerek emekli maaşının çekiliyor olmasını, yani sanal bir ortamda ve sembolik bir biçimde gelinin ölmüş babasının çağrılmasıyla, ya yani ruhunun çağrılması sembolü arasında ilinti kurdu arkadaş. Sonra ben sinirlenince, sonra ben bağırınca kaba adam oluyorum değil mi? Değilim efendim, değilim. Sana bir soru, boş ver. Ay aman, bak ikinci program daha bir şey, ikinci bölümde gittim ben, bittim yani. Ki genellikle aslında seninle program yaparken Fahri Baytar'a kadar dayanabiliyordum aslında. Sen şimdi böyle zaman zaman evden çalışıyorsun ya, mesela işe gitmek için kullandığın yöntemin böyle çok daha kolay olmasını filan ister miydin? Mesela ne bileyim, böyle fırt diye mesela işinden evine, bak şöyle söyleyeyim sana, mesela evden işe gidiyorsun 1,5-2 saat sürüyor. İşten eve geliyorsun 2,5 dakika sürüyor. Böyle bir şey olabilir mi sence?
Olur tabii, niye olmasın?
Nasıl olur, söyler misin?
Yani nerede çalıştığına bağlı bu. Ha mı? Hı. Yani bana mesela bir örnek ver. Haberde okuyacağın kişi nerede çalışıyormuş? Ona göre ben sana...
Babadağ Teleferik'in genel müdürüymüş.
Tamam. Teleferik'le çıkar yukarı. Ondan sonra da bu Fransa'da yayılan yarasa kıyafetleri var ya, onlardan birini giyer, salar yokuş aşağı. İki dakikada işte evinde ya.
Ya bu ortakla bugün hakikaten mücadele etmek çok zor. Haberi bildiği şey. Efendim aynen öyle olmuş. Muğla'nın Fethi ilçesinde 1965 yılında Babadağ'dan Cengiz Koçak, Babadağ Teleferi'nin genel müdürüymüş ve yani yarasa adam, yani kıyafeti diyorlar buna, biraz ya şekil olarak benzediği için bir wingsuit, böyle bir kıyafet var üstünde. Yani kolları ve ayaklarının arasında perde gibi bir dikdörtgen haline dönüşüyor. Kas takarak atlıyorsunuz. Tabii ki sırtınızda bir paraşüt var. Son birkaç yüz metre kala paraşütünüzü açıyorsunuz. Fakat oraya kadar süzülüyorsunuz. Hatta komut alıyor o kıyafet, sağa dönüyor, sola dönüyor filan. Uçurumlardan atlanıyor. Yüksek işte uçaklardan atlanmışlığı var. Evet, bir ekstrem spor. Ama beyefendi işte teleferikle gidiyormuş. Kendi iş yeri tabii. Ya Babadan teleferiğin ya genel müdürü.
Makam aracı o. Bir dakika.
Öyle. Tabii doğru.
O kabinlerden bir tanesi genel müdürün makam kabini.
Doğru, makam aracı. Ama efendim evine dönerken ya yazın ve kışın ya 1965 rakımdan, bazen 1200 metreden, çünkü bulutlar falan kapattığı için atlayarak iniyormuş aşağı. Ne güzel ulaşım yolları. Bir de ya İstanbul'da metrobüste, toplu taşımada ya da sıkışık trafikte falan işe gidip gelenleri düşünsene, ikisi arasındaki farka bakar mısın? Ya bu teleferin genel müdürü olmak için, sıraya girmek için acaba Cengiz Bey'e yani Cengiz Koç'a, yani bilmiyorum, sıraya girsek bilen hani bir ayrılmayı düşünür mü biz girsek yerine?
Yok öyle değil ama keşke Cengiz Bey'le tanışma imkanımız olsa da bu anı hakikaten gözlemlesek. Çünkü bu benim çok merak ettiğim bir spor. Ben bunu hani herhalde yaş itibariyle artık yapamayacak noktadayımdır diye düşünüyorum. Kalbim, yüreğim, hiçbir şeyim dayanmaz. Ama hakikaten böyle ekstrem sporları izlerken bazı kanallarda inanılmaz keyif verici bir şey. Fakat düşündüğüm şey şu, muhtemelen Sayın Genel Müdür herhalde şehrin içerisinde yaşıyordur, evi oradadır. Yani bu uçuş kıyafetiyle şehir merkezine veya şehrin o kalabalıklığına nasıl iniyor, orayı tam çözemedim ben.
Ya tam bakkalla kasabın arasına iniyor. Abi delirdin mi sen? Babadağ'dan yazın zaten atlanıyor. Orada büyük alan var aşağıda, bilmiyor musun yani? Bir de senin gibi böyle ya gezimizi filan işlerini bilen bir adamın söylediği lafa bak ya. İniş platformu var arkadaşım yani.
Hayır, ben kafayı şöyle çalıştırmıştım.
Direkt evin balkona iniyor diye.
Kadar, evin kapısına kadar böyle gidiyor diye düşünmüştüm.
Yani efendim ben bir şey söylemiyorum. Ben bir parça çalayım size. Hep beraber sakinleyelim biraz. Efendim 98 doğumlu, 23 yaşında, çok başarılı bir şarkıcı. İstanbul doğumlu ve söz yazarı aynı zamanda Ece Mumay. Ayrılıp barışılan bir aşka yazılmış sözlere sahip parçasıyla geliyor. Ece Mumay söylüyor. Peri.
Kaldı bunlar hep heveste. Dolanıyordum sana begon filler gibi, doldu kapasite. Sen bir bana kastı, damarıma bastı. Gelmem geri. Bıraktı gitti önce, hayırdır bu dönünce. Ben oldum peri. Sen bir bana kastı, damarıma bastı. Gelmem geri. Bıraktı gitti önce, hayırdır bu dönünce. Ben oldum peri.
efendim, sırası gelmişken devam ediyor. Bugün 24 Ocak Pazartesi, tekrar programımızı dinleyen kahvaltıcı Tayfa'ya da selamlar. Ve tabii ki özür dilerim. Aynı zamanda dijital tutkunlarına, podcast'ten dinleyenlere de merhabalar. Efendim haberimiz Amerika'nın Kaliforniya eyaletinden geliyor. Yani saçma bir eylemin haberi ama haber olmuş. O yüzden biraz üzerine konuşmak lazım. Tek oturuşta 32 adet sushi yiyen kadın hastanelik olmuş. Bir insan evladı yani kendine böyle bir şey niye yapar? Gerçi 32 tane sushi sen programdan önce ne var bunda filan demiştin gibi hatırlıyorum ama. Ya 32 tane sushi yiyebilir misin sen? Ben zaten sushi'den bir tane bile yiyemem, o da ayrı konu da.
Niye yiyemiyorsun, anlayamadım.
Abi yiyemiyorum ben onu, bu içindeki o balık kokusu filan benim yiyemediğim tek şey odur ya. Onun haricinde kapuskasından her türlü Türk yemeğine filan, hatta yöresel yemeklere kadar yiyebilirim ama sushi yiyemem.
Ya bu ön yargıları kır yani, tamam hani deniz mahsulleri çok kullanılıyor ama bunun yumurtalısı var, bunun ne bileyim salatalıklısı var, onlardan yersin ya, problem değil yani.
Ya arkadaşım 43 yaşında bir adamın ne yiyeceğine karışma rica ederim ya.
Öyle deme ya. Şimdi ben dostun olarak yani dünyanın böyle zevklerinden, keyiflerinden faydalanmanı istiyorum yani.
İstemem ben.
Yazık.
Ben
denedim. Bunu tatmadan gitme yani.
Yok gitmem ben. Yani yaşım itibariyle daha çok zamanım var diye düşünüyorum. Allah ömür verirse.
Sen biliyorsundur sushi nerenin yemeği?
Ya bilmiyorum, uzak doğu olsa Japonya'da çıktı diye biliyorum. Hiç yemediğim için hiç ilgilenmedim. O yüzden burada bilmediğim herhangi bir şeyden bana vuramazsın. Biliyorsan açıkla.
Yo, Japonya dedin zaten, cevabı verdin ama evet, yanlış cevap.
Tamam o zaman, doğrusunu söyle işte. Ben yemediğim bir şeyin nereden çıktığını niye bileyim ki?
Yaşamadığın, yemediğin, içmediğin hiçbir şeyi bilmiyorsun, öyle mi? Bu arada sushi aslında dediğin gibi Güneydoğu Asya yemeğidir ama Japonya'dan önce Çin'de şöhretlenmiştir ve Çin'den Japonya'ya geçmiştir.
Şimdi sen olsaydın ve bu lafı ben söylemiş olsaydım, ikisi de çekik gözlü, ne olacak giderdin?
Şimdi ben bu laflara girme, bu çok şey bir laf yani, bu çok marazi.
Sen 32 tane sushi yer misin yemez misin, onu söyler misin lütfen?
Ya yememi gerektirecek bir durum mu var, anlamadım ki. Yani şey mi bu, hani yerim arkadaş yerim ve iddiaya girilecek bir şey mi?
Hayır yani bir insan evladı 32 tane sushi yiyerek hastanelik olmasıyla ilgili yapacağınız herhangi bir yorum var mı? Yoksa beni sorgulamaya devam mı edeceksiniz?
Yok yok, tabii ki yani bu işler, yeme içme işleri keyif işleridir, zevk işidir. Böyle hani bir skora yönelik bir aktivite olmaması lazım. Yani keyif alıyorsan 32 tane de yersin, 50 tane de yersin keyif alıyorsan. Ama normal anlamda 32 tane sushi yediğin zaman bu işin keyfi meyfi kalmaz. Değil mi güzel kardeşim?
Evet abi, haklısın, doğru. Neyse. Ya, evet, konuyu ya, yorumladık işte böyle.
Tamam. Belli ki bir şeyden çakacaksın sen şimdi bana.
Çakmamışsın, sonraki habere geçeceğim. 1000 tane haber var elimizde, sen mır mır mır haberi döndürüp duruyorsun. Efendim İstanbul Bayrampaşa'da tanınmamak için kar maskesi takan bir şüpheli bir oyuncak tabancayla bir evi soymak için ya kapıyı açmış, içeri girmiş, elinde bir kağıt varmış, paraları ve altınları ver yazıyormuş ve evdeki yani çocuklar çığlık çığlığa bağırınca kaçmış ve sonra polisler tarafından yani teknik takiple yakalanmış. Ev sahiplerinin akrabası çıkmış Oğuz ya. Yani herkes bitti, bir uçan karga kalmış, gelmiş akrabasını soyuyor, kar maskesi takmış, oyuncak tabanca filan. Ben hayatımda böyle bir rezil, hani şimdi bu ilk bölümde şey yapmıştın ya, akıl vermiştin ya postacıya 7000 tane şeyi dağıtmadığı zaman işte nasıl olsa yakalanacak diye. Akrabasının evini soymaya gelen adamın da yakalanma ihtimali üzerine kendisine ne şapşalsın be birader filan mı demek istersin yoksa?
Yok, başka bir şey söyleyeceğim. Senin gibi acar bir adliye muhabiri mutlaka bunu biliyordur ama haberle o konuyu çağrıştıramamıştır. Genelde bu tür suçlara baktığımızda suçların faili akraba çıktığına sık sık rastlıyoruz. Dolayısıyla hani
siz kimsiniz, pardon rastlıyoruz derken, siz mesela böyle bu emniyet teşkilatı bilinen sosyo bilmem ya kültürel araştırma ekip lideri filan rastlıyoruz diyor adam ya. Yukarıda böyle sanki böyle üst perdede bir yerde oturmuş, elinde araştırma ve ekipler var. Ben de aşağıda böyle vatandaşın biri olarak absürt bir laf ettim. O da diyor ki birader öyle değil. Siz aslında biliyor olmanız lazım ama biz öyle değil, öyle bakmıyoruz. Ne diyorsun abi sen? Neyi biliyorsun? Söyle biz de öğrenelim.
Ama sen hakikaten bu akşam direniyorsun. Akıntıya yüzen alabalık gibisin kardeşim. Ama şeyin farkında değilsin. Kayanın üstünde bekleyen bir ayı var. Sıçradın mı? Çakacak sana pençeyi.
Ben arkadaşlarım için öyle kötü benzetmelerde bulunmam bir kere.
Şunu söylemeye çalışıyorum ki çok net de ifade ettim. Bu tür suçlarda yakın çevre, tanıdıkların fail olarak çıkması şaşırılacak bir durum olmuyor. Bunları gazetelerden, okuduğumuz haberlerden görüyoruz.
Şimdi oldu. İşte peki hocam, bu bir tespit. Değerli hocam, üstad, yani bu konudaki araştırmalarınız var, anlıyorum. Ya bu bir tespit. Peki ya bu hırsızın, ya insan akrabasının evini kar maskesi ve tabanca ile içeride çocukların olduğu bir evi ya soymaya girer mi ya, Allah aşkına hala bakar mısın ya? Ya buna edeceğin bir çift laf yok mu bu adama ya, bedelsiz. Yani her şey bitti de sen plan gibi, ya ne bileyim ben, ya bir şey söyle şu adama ya. Bir şey söyle, duysun, utansın.
Ya 50 küsür yaşındaki bir adama ne yiyeceğini söyleyemiyorum.
43.
Ya bırak Allah aşkına, ama sen bana haberle ilgili ne söylemem gerektiğini dikte ediyorsun.
Peki.
Ben bu cüretini göz ardı ediyorum, devam ediyorum. Sen yılmıyorsun, ısrarla tekrar dikte ediyorsun. Ya
o zaman şunlara bir şey söyle Oğuz Bey. Ataşehir'de yanan daireyi, bir ev yanıyor. Arkalarını alıp selfie çektirmiş adamlar ya. Bunlara bir laf et o zaman. Bunlara bir şey söyle ya. Bedensizler de ya, bir sorumsuzlar da ya filan. Bir şey söyle şu adamlara ya.
Bedensizler ya, bir sorumsuzlar ya.
Başka?
Şimdi tabii burada yani bir sorumluluk gerektiren bir durum yok. Sadece vicdanla alakalı bir durum var. Yani orada senin...
Yetmez mi?
Hayır, sorumsuzlar diyemezsin yani. Bana dedin ya hani sorumsuzlar dedi. Onu dememek lazım ama... Hani bu bir vicdansızlıktır, bu bir gaddarlıktır. Yani orada birileri can derdinde, orada birileri belki mal derdinde, yani ciddi bir dram yaşanıyor. Sen orada onu işte selfie çekip muhtemelen Instagram'da, muhtemelen başka bir sosyal mecrada paylaşacaksın. Paylaş kardeşim, paylaş. Yani yarın da senin başına böyle bir şey geldiğinde senin de başındakiler bunu yaparlar, görsün. Hatırlar mısın sosyal medyada bir Alman polisi bir kaza sonrasında yaralı veya cesetleri çekmeye çalışan bir vatandaşla bir konuşması vardı. Hatırlar mısın o videoyu?
Evet.
Yani orada adam ne kadar net söylüyor. Ayıp değil mi diyor, utanmıyor musun diyor. Gel diyor, göstereceğim sana diyor, cesetleri göstereceğim diyor. Bizzat git suratlarını çek diyor. Bak bakalım suratlarını diyor. O fotoğraf çekme gayreti içerisinde olan adam tornistan ediyor, geri gidiyor. Yani maalesef bu sosyal medya veya birkaç saniyeliğine de olsa ilgi odağı olma merakımız bize çok yanlış işler yaptırıyor.
Evet, insanların acıları, üzüntüleri ve telaşları üzerinden ya kendi eğlencelerini ve ya popülaritelerini ya geliştirmeye çalışan insanlara senin söylediğin gibi en hafifiyle vicdansız denebilir. Oğuzcum hızlı geçiyorum.
Ya yıllar önce dur, hızlı
geçiyorum. Abi süremiz bitti ya. Peki Fahri yiyeceksin yoksa?
Hayır. Ya bir de yağışlı ya zemin. Sürate gerek yok. Yıllar önce bir sinema dergisinde okumuştum galiba. İşte böyle bir felaket filmini çeken yönetmenle konuşuyorlar filan. Yönetmen şey demişti. Başkalarının başına gelenler film olur, sizin başınıza gelenler felaket olur demişti.
Doğru.
Nasıl laf?
Güzel laf. Beğendim.
Ya.
Oğuzcum, Sahra Çölü'ne kar yağmış.
Ne var? Hep yağ.
Peki İstanbul'da kar altında denize girip yüzmüşler. Evet, ne var de buna da?
Ne var? Hep girerler.
Telefonunu Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir gölete düşüren çocuk telefonunun peşinden atlamış buz gibi suya. Telefonunu bulamamış.
Yazık. Bak buna yazık gerçekten. Abicim.
Efendim kelime kelime yorumluyor sevgili program ortağım. Sahra Çölü'ne kar yağdı. Evet, yağar dedi. İstanbul'da kar altında denize yüzdüler dediğimde. Olur, bunu arada bir yapıyorlar dedi. Ve ya buz gibi suya İnegöl'de telefonunu düşürerek peşinden suya atlayan çocuğa da yazık dedi. Ve diğer haberlerimize devam ediyoruz tek kelimelik yorumlarla.
Hızlanalım dedin ya, hızlandık işte.
Evet, İzmir'de bir kasapta satılan etin kilosu 16 bin liraymış efendim. Yağı elinizin sıcaklığı ile bile eriyebiliyormuş.
Bunun çözümü var.
Bunu olabilir de geçelim.
Hayır bunun çözümü var. 10 kişi bir araya geliriz, büyük başa girer gibi bir kilo ete gireriz.
16 bin liraya et mi olur Allah ya Rabbim ya.
10 kişi de yetmez ya, en az 20 kişi. Ne 20'si? O çok çok kalabalık girmek lazım.
Çok fazla. Beni katmayın, kusura bakmayın. Ben yokum, bak onu söyleyeyim sana.
Ama böyle elini aldığında erisin istemez misin?
Ya bırak
misin?
Bırak, hay ben öyle bir şeyse 16 bin lira yetme olur mu, saçmalama ya. Evet efendim.
Ay bir de gerekçeye bak, yani yağı elin sıcaklığıyla eriyor. Para neyle ya, eriyor kardeşim?
Saçma sapan işler işte, altın suyuna batırıyorlarmış, bir şeyler yapıyorlar. Ve bu hayvancağızları masaj yaparak büyütüyorlarmış, özel besliyormuş. Aman Efendim, evet efendim, her yerde kar var ama arada yağmur da yağıyor. Hadi hatırımız kalmasın, yağmurlu bir parça da çaladım o zaman. Şebnem Ferah, beni sevmezsen yağmurları sev diyor. Evet, Şebnem Ferah söylüyor, yağmurlar.
Kim bu ben, kim bu susam?
Radyo'da sırası gelmişken son bölümüyle sizlerle beraber efendim. Tabii son bölüm dediğimiz zaman adını bile söylemeye gerek yok, adını bile anmaya gerek yok. Hepiniz o bölümün ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz efendim. Evet, evet, evet, evet. Fahri Baytar. Çok haklısınız. Fahri Baytar ve Fahri Baytar'ınız Rauf Gers.
Evet oğlum, kar yağdı. Ülkenin büyük bölümü karlar altında. Ben yavaş yavaş şimdi söyleyeceğim konudaki söylemimi biraz daha sertleştirmek ve bu konuda bir taraf olmak niyetindeyim. Yani yasal bir şeyi yani kınayacağım. Yani yasal bir şeyi kınamak normal diye düşünüyorum. Gerçi bugünlerde neyi kınayacağın hakkında da çok net iyice düşünüp taşınıp karar vermek lazım ama.
Var ya, var ya, senin o dilini, senin o dilini dikkat et.
Tamam tamam dikkat tamam et. Oğuz abi tamam. Yok yani dikkatli konuşayım. Efendim avcılıktan bahsediyorum. Biraz kar yağdı. Bulunduğum çevrede hareket eden her şeye gene ateş etmeye başladılar. Oğuz'un etrafında da öyle. İstanbul sınırları içerisindeki yerlerden bahsediyoruz. Burada olan şeyler işte bir iki tane kara tavuk, aç kalmış kara tavuk, belki tilki, belki çakal, belki bir iki tane domuz. Yani ve kötü bir haber, vurduğu ördeği almak için göle giren kişi boğulmuş Balıkesir'de, 30 yaşındaki Şemsettin Günhan. Bir tane ördek. Efendim yani bu karlı havalarda sadece sokak hayvanlarına değil doğadaki vahşi hayvanlara da biraz imkanınız varsa, öyle bir bölgede yaşıyorsanız biraz yiyecek bırakmakta, en çok hatta onlara bırakmakta fayda var. Ama bu böyle biraz kar yağınca yani beslenme güdüsüyle değil de o ilkel güdülerle avlanma peşine düşen sportif avcılığı ben artık kabullenemiyorum. Ve neyse ki iki haberi birleştireyim, sevgili program ortağım ikisini birleştirerek yorumlasın. Konya Bölge İdare Mahkemesi de aynı anda yaban koyunu ve yaban keçisi av ihalesini iptal etti efendim geçtiğimiz günlerde. Yani 7 Anadolu yaban koyunu ile 3 yaban keçisi önümüzdeki ay ihale ile avlanacaktı. Ne olacaktı? İşte o bölgeye Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Konya ve Karama illerini kapsayan o bölgeye işte bilmem kaç bin lira, işte 150 bin liralık bir şey gelecekti ama yani... Nesli tüken, ya bırakın eceliyle ölsün hayvan, ya bırakın bari yani endüstriyel toplumda yani yenecek hayvanları üretiyoruz, buna hadi bir itirazım şu an için yok, yani şu an için diyeyim ama şu doğadakileri ellemeyin artık Allah aşkına. Ya
sana bir şey söyleyeyim mi, yani sen de ben de çocuk yetiştiriyoruz, yetiştiriyoruz. Ya ben bir insanı eğitirken, bir insanı büyütürken herhalde o insana kazandırılacak en önemli şeyin tek şey ne diye sorsam bana?
Vicdan.
Herhalde vicdan derim ya. Yani bu karda, kıyamette, hani bizim bulunduğumuz bölge belki şehrin merkezinde hani öyle çok kar yok ama ya burası ağaçlık bir bölge. Hani ormanlık, ağaçlık bir bölge. Kar daha yoğun, daha uzun süre kalıyor ve bu canlıların beslenmeye ihtiyacı var. Yani canlı diyoruz, bakın kardeşim, canlı diyoruz. Tasvip etmesek bile sportif avcılığın temel kurallarından bir tanesi şudur: avlayacağınız hayvana kaçma fırsatı vermek zorundasınız. Bu sportif avcılığın olması gereken kurallarından bir tanesi. Avcılık olmalı olmamalı onu tartışmıyorum. Ama olsa bile böyle olması lazım. Ama sen ne yapıyorsun? Karda, kıyamette sersefil aç hayvana adeta çöküyorsun kardeşim. Sen bunu yapıyorsan vicdansızsın. Sen bunu yapıyorsan ahlaksızsın. Sen bunu yapıyorsan edepsizsin. Bu bir canlı ya.
Yani bu söylediğin böyle hayvanları sıkıştırarak katleden insan.
Vay be. Hı. Fahri Baytar'dan daha sert.
Evet. Yani program ortağımın söylediğini efendim şöyle revize edeyim. Yani sportif avcılar için bunu söylemiyoruz. Sadece sportif avcılık adına veya hiç tezkeresi olmadan çıkıp hayvanlara o kaçma hakkı tanımadan sıkıştırarak ve onları kandırarak ihtiyacı olmadığı sayı kadar katleden insanlar için söyledi. Onu da düzeltmiş olalım. Efendim Siverek'te soğuktan donmak üzere olan...
Ya düzeltecek bir şey yok. Zaten sportif avcılık için söylemedik. Yani o ayrı tartışılır dedik.
Ben de aynısını söyledim.
Söylediğim şey çok net. Karda, kışta, kıyamette aç ve ilaç, ölmek üzere olan, hani bir lokma yiyecek bulayım diyen hayvanın tepesine çökmek, bunun adı ne avcılıktır, bunun adı ne insanlıktır, bunun adı ne... Neyse.
Sakin ol arkadaş ya, bu programın asabi olanı benim ya bugün en azından ya. Allah Allah, adam gene özüne döndü. Ben de burada yumuşak adam haline dönüştü. 40 yılda bir tadını çıkarıyorduk asabi adam olarak ya. Oğlum, Siverek'te soğuktan donmak üzere olan eşekler kurtarılmış videosu var. Çocuklar, genç çocuklar. 3 tane hayvan tam böyle bembeyaz olmuşlar. Gerçekten bayağı şey var. Hemen gittiler onları beslediler. Üzerlerindeki karları buzları temizlediler. Bir tenteyle üzerlerini kapattılar. Ve sonra belediye geldi, eşekleri aldı ve bir barınağa götürdü. Ve evet, eşekler kurtulmuş, haber o şekilde. Efendim bu eşeklerle ilgili sorun şu ki bazı atlarla da ilgili olabiliyor. Bunları genellikle yazın kullanıyor insanlar ve sonrasında kışın o bölgede terk ediyorlar. Yazın tekrar gidip bulup hayvanı geri alıyorlar. Kışın eğer yaşarsa yaşıyor, yaşamazsa çünkü o hayvanın beslenmesiyle kışın ilgilenmek istemiyor insanlar. Bu da vicdan bölümünün bir kenarında parantez içerisinde bulunsun. Yağıştan kaçan kedi İETT otobüsünde yolculuk etti. Bir sarmağın oturmuş böyle mis gibi koltuğun birine. Yolcular seviyor efendim, çok güzel. Çok güzel. Yani Allah aşkına, yani şuna bakıp mutlu olmak varken bir ördeğin peşinde veya bir çulduğun peşin. Neyse, bu konuyu kapatmıştık.
Ya aynı şey İstanbul metro girişlerinde de var bu soğuk havalarda. Böyle köpekler sırayla yatıyorlar falan. Evet. Hatta kediler o şey bilet turnikelerini orada bekliyorlar filan. Buna çok bu dönemde bu soğuk havalarda çok rastlıyoruz.
Evet oğlum, sığındığı okulda sahiplenilen ve Karabel adı verilen kedi öğrencilerle yarı yıl tatili dolayısıyla temsili karne almış. Çok güzel alaca suratlı bir şey bu, böyle üç renkli, böyle güzel suratlı. Osman Gazi ilçesi Dik Kaldırım mahallesindeki Rahmiye Malcıoğlu İlkokulu'nda böyle öğrencilerin yanına girmişti. Öğretmen ve öğrenciler de güzel bunun PR'ını yaptılar. Sosyal medyada da çok yer buldu. Gördün mü bilmiyorum ki birçok okulda kedi ve köpek, yani çocukların hayvan sevgisi aşılanması için beslendiğini ben bizzat biliyorum. Burada üreyen köpeklerimizden okullara da evet vermiştik, sahiplendirmiştik. Oradan biliyorum. Bunun güzel bir fotoğraf var. Hemen eğer bunu da yorumlarsan son haberimize geçip programımızı kapatalım. Buyurun.
Ama kedimizden ikinci sömestirde en azından bir teşekkür bekliyoruz. Veya bir takdir.
Çok güzel ya, doğru. Haklısın, doğru. O kadar almışsın sınıfa değil mi? O kadar öğrencinin arasında sabah akşam derse giriyorsun. Kardeşim bir mırnav demesin, öğrenme
almışsın. Senden ne bekliyoruz? Yani. Senden sadece derslerinde, okulunda başarılı olmanı bekliyoruz. Bu klasik veli evet, anne efendim. Baba söylemidir değil mi?
Evet efendim, bu ya tehlikeli ırklarla ilgili bir haber var önümüzde. Tarım ve Orman Bakanlığı yani yasaklı ırkların kayıt altına alınması için tanınan sürenin uzatılmayacağını ve bakım evlerine alınan köpeklerin iade edilmeyeceğini açıkladı. Ve bu konudaki yani rakamları da açıkladılar. Efendim rakamlar benim tahmin ettiğimden çok daha yüksek. Bir kere bu sıkıntılı
ırkları... Niye? Sen bir otorite misin? Sen böyle yukarıdan bakıp...
Değilim.
Görüp söylüyor musun? Hani bana öğretiyor değil mi?
Sadece tahmin ediyorum, o kadar.
Düzeltiyorum yani. Fahri Baytar.
Fahri Baytar tabii.
Bu konuda Baytar. Bir çalışman var mı? Bir bilimsel çalışman
asla
var mı?
Hayır.
Veriler Fahriyim bana yüksek geldi. Veriler bana beklediğimden yüksek geldi. Ne bekliyordun kardeşim? Bir analiz mi yaptın? Bir değerlendirme mi yaptın? Bir örnekleme mi yaptın?
Yaptım. Evet, kendi ölçemden, kendi mahallemde bir tane vardı bu işte hayvandan, İstanbul'da şu kadar olur diye bir ölçek yaptım, tutmadı
bizim,
işte ondan bahsediyorum.
Bizim mahallede 15 bin kişi yaşıyor, İstanbul nüfusu 20 milyon, 15'te 1 ise 20 milyon da kaçtır dedin değil mi? Çok çok bilimsel, kutlarım seni.
Evet.
Tıpkı neyse.
Abi Fahri Baytar olunca istediğin gibi sallama hakkına sahip oluyorsun ya. Efendim neyse, rakamlar hakikaten bir kere... ırklar şöyle kategorize edilmişti. Yani Pitbull Terrier, Dogo Argentino, ki bu... Dogo Argentino'yu bilmiyorum, gördünüz mü? Yani ben pek görmemek istedim, o kadar köpek seviyor olmama rağmen. Efendim Dogo Argentino 6600 tane varmış. Pitbull Terrier 10.000. Amerikan Staffordshire Terrier 5500. Amerikan Bully 1200. Böyle gidiyor ve 287 hayvan bakım evine dağıtılmış bu hayvanlar. Efendim yani bu konuyu da tekrar son cümleyle evet fikrimizi, yani ben kendi adıma... program ortamında bana katıldığını, ki daha önceki programlarda katıldığı için onun adına da söyleyebilirim diye düşündüm ama itirazı varsa düzelsin. Yani gerçekten bu ırklarla ilgili sorun var, sıkıntı var. O yüzden bu ırkların çok seviyor olmamıza rağmen, hayvanları çok seviyor olmamıza rağmen şehir ortamında, yani koruma amaçlı çiftliklerde, şurada burada önlem alınmış şekillerde, ki oralarda bile yani risk var. Evet ya, haricinde pek üzücü olaylar olduğu için beslenmesinde sıkıntı olduğuna biz de inanıyoruz diyorum ve ben kendi adıma hepinize güzel bir hafta diliyorum. Sevgili program ortağım, buyur hadi kapat da gidelim dostum.
Efendim bu pazartesi, bir pazartesi daha programımızın sonuna geldik. Her ne kadar sizleri sakinleştirmek, keyifli vakit geçirmek için uğraştıysak da program ortağımın zaman zaman asabiyeti mikrofonlara yansıdı. Ama siz...
Kapatıyoruz dedik diye bana laf atma.
Ama siz efendim bizim kusurumuza bakmayın. haftaya daha mülayim bir programda, daha keyifli bir programda, çok daha keyifli bir programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Sırası gelmişken sona erdi.